Ayrım 9. Felsefe. Sayfa 116. Ünite 9. Hukuk felsefesi. Amaçlar. Bu üniteyi çalıştıktan sonra hukuk bilimi ile hukuk felsefesi arasında ayrım yapabilecek, hukukun temel kavramı olan hak kavramının ödev kavramıyla ayrılmaz bir çift oluşturduğunu öğrenecek, hukukun temel amacı olan adaletin farklı biçimlerde ele alındığını göreceksiniz. 1. Hukuk bilimi ve hukuk felsefesi. Hukuk biliminin konusu pozitif hukuk düzenleridir. Yani belli bir toplumda, belli bir zamanda yürürlükte bulunan pozitif hukuktur. Bu bilimin ana sorusu, belli bir pozitif hukuk düzeninde hukuka uygun olanın ne olduğu sorusudur. Hukuk biliminin görevi, yürürlükte bulunan hukukun içeriğini ortaya koymak, açıklamak, kusurlarını ortadan kaldırmak, boşluklarını doldurmak, kısaca hukukun uygulanabilirliğini sağlamaktır. Bu açıdan bakıldığında hukuk bilimi pratik bir bilgi alanıdır. Çünkü hukuk uygulanmak için vardır. Hukukun amacı toplumsal bir düzeni gerçekleştirmek, bir toplum içerisinde yaşayan bireylerin birbiriyle ilişkilerine bir düzen vermektir. Hukuk felsefesi ise dogmatik hukuk incelemelerinden ayrı olarak hukuku bir bütün olarak ele alır ve onun ne olduğunu araştırır. Örneğin Delvecchio'ya göre hukuk felsefesi hukuku mantıksal bütünlüğü bakımından tanımlayan, tarihsel gelişimini, kaynağını, ana hatlarını araştıran ve saf akıldan çıkaran adalet tasarımı ile değerlendiren bilgi dalıdır. Hukuk felsefesinin başlıca sorunları, hukukun ne olduğu, bağlayıcılığını nereden aldığı, yasa koyucuya nasıl yol göstereceği gibi sorunlardır. Felsefenin bu dalı, bir yandan hukuk kavramını açık kılmaya çalışırken, bir yandan yöneldiği amacı ortaya koymayı, hukukun amacı olan adalet ilkesini incelemeyi iş edinir. Nesnel olarak geçerli bir hukuk kavramına ulaşmak, hukukun uygulanmasında nesnel geçerlik taşıyan yöntemler geliştirmek, nesnel bir adalet ölçütünün bulunup bulunmadığını araştırmak da hukuk felsefesinin amaçları arasındadır. 2. Hukuk kavramı ve hukukun geçerliği. Hukuk felsefesi tarihinde a priori bir hukuk tasarımının var olup olmadığı, yani hukuk kavramının deneyden mi geldiği yoksa insan zihninin doğuştan bir kavramı mı olduğu sorusu sık sık sorulmuştur. Bu soru hukukun geçerliğini ya da onunla aynı şey demek olan bağlayıcılığını nereden aldığı sorunuyla ilgilidir. Günümüzde hukuk kavramını a priori bir kavram olarak ele almanın bir takım güçlükler doğurduğu düşünülmektedir. Çünkü hukuk kavramı hukuksal deney dünyasından, toplumsal yaşamdan gelen kimi öğeler taşımaktadır. Ne var ki hukuk, toplumsal gerçeklikle ilgili olsa da normlardan, davranışları düzenleyen kurallardan oluşur. Yani yasalar, hukuksal kanılar, inançlar, hukuka uygun eylemler, hukuk yasalarına uyma tutumunun kendisi hep bağlayıcı hukuk normuna dayanır. Bağlayıcı hukuk normu kavramı ise a priori öğeler içerir. Her hukuk kuralının bağlayıcılığının ve geçerliğinin temelinde temel hukuk normunun geçerliği varsayımının bulunduğu düşünülür. Toplumsal yaşama baktığımızda bir takım hukuk normlarına uyulduğunu, normları çiğneyenlerin yaptırım ile karşılaştığını görüyoruz. Peki hukuk normlarının geçerliği, bu yaptırım gücü nereden kaynaklanır? Hukuk normlarının geçerliğinin ölçütü nedir? Herhangi bir normun, örneğin bir yasanın geçerliği, bu yasanın anayasaya göre yetkili organlarca çıkarılmış olmasından gelir. Ancak aynı soru burada da yinelenebilir ve anayasanın geçerliğini nereden aldığı sorulabilir. Bu durumda anayasanın dayandığı bir temel normdan söz edilir. Bu temel normun bir hukuk postülatı olarak kabul edilmesi gerektiği söylenir. Bütün normların geçerliği anayasaya, anayasanın geçerliği de böyle bir temel norma dayandığından bütün normlar tek bir postülatın sonucudur. 3. Hak kavramı. Hukukta hakların kazanılmasından, devredilmesinden, kaybedilmesinden sık sık söz edilir. Gerek özel hukuk alanında, gerek kamu hukukunda hakların kazanılmasını, devredilmesini, sona ermesini belirleyen kurallarla karşılaşırız. Ancak hak sözcüğü hep bir başka sözcükle birlikte kullanılır ve onunla bir çift oluşturur. O da ödev ya da yükümlülük sözcüğüdür. Hak ile ödev arasında sıkı bir ilişki vardır. Hukuk düzeninin bir kişiye tanıdığı hak, başka bir kişi için bir ödev doğurur. Örneğin, alacaklıya alacağını isteme hakkını tanıyan hukuk kuralı, borçlu için de bir hukuksal yükümlülük ya da ödev yaratır. Hak ve ödev kavramlarına başvurmadan hukuk işlerinin gerçekleşmesi olanaksızdır. Doğal hukuk kuramına göre doğa durumunda herkes özgürdür. Kimsenin başka bir kimse üzerinde egemenliği, herhangi bir yetkisi olamaz. Ama aynı zamanda herkesin her şeyde hakkı vardır. Toplumsal sözleşme yoluyla toplum üyeleri doğal özgürlüklerinden vazgeçer ve egemen gücün buyruğuna uymayı bir yükümlülük sayarlar. Bir kişinin başka bir kişi üzerinde yetkisi olması için istençlerin birleşmesi, yani toplumsal sözleşme gerekir. Doğal hukuk görüşüne göre hak kavramı pozitif hukuka bağlı değildir. Ondan önce gelir. Pozitif hukuk ise toplumsal sözleşmeye dayanır. 4. Adalet kavramı. Hukukun son amacı adaleti gerçekleştirmektir. Adalet öznel bir amacı değil, nesnel bir ilkeyi dile getiren bir kavramdır. Bundan ötürü adalet, hukuk düzeninin değerlendirme ölçütüdür. Başka deyişle bir hukuk düzenini değerlendirirken adaletin bu düzende ne ölçüde gerçekleşmiş olduğuna bakılır. Adalete yönelmeyen bir hukuk, hukuk olmaktan çıkar. Adalet ilkin öznel ve nesnel adalet diye iki biçimde ele alınır. Öznel adalet, erdem anlamında kişinin bir özelliği ile ilgilidir. Kişi bu özelliğiyle adil olur. Kişinin bu erdemi onu adaleti gerçekleştirmeye yöneltir. Nesnel adalet ise kişinin bir özelliği değil, onun bu özelliğine uygun olarak somut durumlarda gerçekleştireceği ilişkinin bir özelliğidir. Burada söz konusu olan insanlar arası ilişkileri düzenleyen kuralların bütünü olarak hukukun gerçekleştirmesi gereken adalettir. Adalete ilişkin ikinci bir ayrım, yasa adaleti denen adalet ile yasa öncesi ve yasa üstü adalet arasındadır. Yasa adaletinden hukuksal kararların, mahkeme kararlarının bir özelliği, yani bunların dayandıkları hukuk kurallarına uygunluğu anlaşılır. Bu anlamda yasalara uygun bir karar, anayasaya uygun bir yasa adaletidir. Yasa öncesi ve yasa üstü adalet ise hukukun son ilkesi olan adalet ilkesini dile getirir. 4.1. Denkleştirici adalet. Bu anlamda adalet herkese eşit olarak verilmesi biçiminde dile getirilebilir. Buna göre hiç kimse verdiğinden çok almamalıdır. Yoksa başkasının olan bir şeyi almış olur. Bu durumda bozulan dengeyi yeniden kurmak için o şeyi gerçek sahibine geri vermesi gerekir. Tıpkı bunun gibi zarar verenin zararı karşılaması gerekir. Ceza ile suç arasında uygunluk bulunması da denkleştirici adaletin gereğidir. 4.2. Dağıtıcı adalet. Salt eşitlik ilkesi herkese eşit verilmesini gerektirir. Oysa bu kimi zaman eşitliğin bozulmasına yol açar. Çünkü insanlar gereksinimleri, yetenekleri, olanakları bakımından birbirine eşit değildir. Demek ki denkleştirici adalet ilkesi her zaman adaleti sağlayamayabilir. Bu durumda dağıtıcı adalet ilkesi göz önüne alınır. Örneğin yeteneklerine ve gördükleri işin önemine göre memurlar arasında maaş ve derece farkı gözetilmesi gibi yükümlülüklerin dağıtımında da geliri az olanların ortak giderlere geliri çok olanlardan daha az ölçüde katılmaları dağıtıcı adaletin bir gereğidir. 4.3. Hakkaniyet. Gerek denkleştirici adalet, gerek dağıtıcı adalet eşitlik düşüncesine dayanır. Dağıtıcı adaletin gerçekleştirmeye çalıştığı eşitlik, herkesin eşit sayılmasını gerektirmese de, gereksinimleri, yetenekleri, olanakları aynı olan kimselerin eşit tutulmasını öngörürken, tek tek bireylerin özelliklerini ve farklılıklarını göz ardı eder. Oysa adalet bir yandan da özel durumların, insanların özelliklerinin ve farklılıklarının göz önüne alınmasını gerektirir. Bu anlamda adalete hakkaniyet denmektedir. Örneğin hırsızlık, hırsızlık olarak cezalandırılır ve bu suçu şunun ya da bunun işlemiş olması kararı etkilemez. Ancak bu eylemin özel koşulları, hırsızlığı yapanın özel durumu, cezanın miktarını ya da ertelenip ertelenmeyeceğini etkileyebilir. Ama ceza herhalde verilir. Aynı şekilde borçlu kişi alacaklının isteği üzerine borcunu ödemeye mahkum edilir. Ne var ki medeni usul düzeni borçluyu aç ve çıplak bırakacak bir hacizden korur. Bunlar hukukta hakkaniyet ilkesinin gereğidir. 4.4. Toplumsal adalet. Ortaklaşa iyinin gerçekleştirilmesi için toplumsal ilişkilerin düzenlenmesine toplumsal adalet denir. Toplumsal adalet herkese bütünün bir üyesi olarak düşen hak ve ödevlerin neler olduğunun belirlenmesidir. İnsanlar toplum içerisinde yaşadıkları ve böyle yaşamak zorunda oldukları için toplum denen bütünün varlığının korunması gereği her toplum üyesine bir takım hak ve ödevler yükler. Toplumsal adalete dayanan toplumsal hukuk düşüncesi, geleneksel bireyci hukuk düşüncesinden farklı olarak insanı toplumsal yanıyla görmek ister. Bireyci hukuk düşüncesi, bütün insanları kişi olarak eşit sayarken, toplumsal adalete dayanan toplumsal hukuk, insanı somut ve toplumsal ilişkilerinde bir birey olarak ele alır. Toplumsal hukuk, güçlü ile güçsüzü ayrı ayrı göz önünde bulundurur. Bundan ötürü yalnız kişilere değil, işverene, işçiye, memura, ceza hukukunda suçu rastlantıyla işleyenle, suç işlemeyi alışkanlık haline getirene ayrı ayrı bakar. Ayrıca bireyi toplumsallığı içerisinde kavramakla, özel hukuk ilişkilerini de salt bu ilişkiye katılan kişilerin özel işi diye görmez, aynı zamanda toplumsal bir ilişki diye kabul eder. Böylece bu özel kişilerin arkasında toplumsal yarar bakımından gözlemleyici, karıştırmaya hazır ve çoğu kez de karışan bir kişi olarak toplum ve onun düzenlenmesi olan devlet ortaya çıkar. 5. Doğal hukuk, pozitif hukuk. Adaletin temeli olan eşitlik düşüncesi herkese aynı şey ilkesinden yola çıkar. Aynı türden ve aynı değerde olan şeylere eşit davranılması gerektiğini söyler. Ancak nelerin aynı değerde olduğu, hukuksal düzenlemelerde eşit davranılacak şeylerin birbirine benzeyip benzemediğinin nasıl ölçüleceği sorusu yanıtlanmamış bir sorudur. Adalet ilkesi yalnızca biçimsel olarak değişik durumlara değişik işlemlerin uygulanmasında bir keyiflilik olması gerektiğini söylemektedir. Çünkü keyiflilik düzen ve adalet düşüncesiyle bağdaşmaz. Bu anlamda adalet biçimsel bir kavramdır ve ona bir içerik kazandırılması gerekir. Bu noktada belli içerikli hukuk kurallarından oluşan bir doğal hukuk kavramı ortaya çıkar. Doğal hukuk pozitif hukukun karşısında, hatta dışında ve üstündedir. Adaleti tam olarak yansıtan bir hukuk olarak düşünülür. Buna karşılık pozitif hukuk belli bir toplumda, belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk demektir. Doğal hukuk değişmez. Zaman dışı her zaman her yerde geçerli bir hukuk olurken pozitif hukuk tarihseldir ve bundan ötürü tarihsel gelişme süreci içerisinde değişebilir, değiştirilebilir. Pozitif hukukun içeriğinin ne olacağına onu yaratanlar karar verir. Bunun için de bu hukuk devletten devlete, çağdan çağa değişir. Doğal hukuk pozitif hukuka örnektir. Onun esin kaynağıdır. Yasa koyucu bir yaşam alanını düzenlerken birbirine aykırı yarar ve çıkarlarla karşılaştığında bunlar arasındaki dengeyi doğal hukuk ilkelerine dayanarak kurar. Ayrıca doğal hukuk pozitif hukukun adalete uygunluğu açısından denetlenmesini ve değerlendirilmesini sağlar. Doğal hukukçular doğal hukuk ilkelerinin yalın, açık seçik olduğunu ileri sürerler. Onlara göre doğal hukuk ilkesinin doğruluğu kanıtlanmayı gerektirmeyecek biçimde ortadadır. Bu anlamda örneğin özgürlük, eşitlik kavramları doğal hukukçular için açık seçik kavramlardır. Doğal hukuk ilkelerinin açık seçik ve yalın olmaları aklın ilkeleri olmalarındandır. Özet: hukuk bilimin konusu pozitif hukuk düzenleridir. Bu bilimin ana sorusu belli bir hukuk düzeninde hukuka uygun olanın ne olduğu sorusudur. Hukuk uygulanmak için vardır ve amacı toplumsal bir düzeni gerçekleştirmek, toplumsal ilişkilere bir düzen vermektir. Hukuk felsefesi ise dogmatik hukuk incelemelerinden ayrı olarak hukuku bir bütün olarak ele alır ve onun ne olduğunu araştırır. Hukuk felsefesinin başlıca sorunları hukukun ne olduğu, bağlayıcılığını nereden aldığı, yasa koyucuya nasıl yol göstereceği gibi sorunlardır. Bu felsefe disiplini bir yandan hukuk kavramını açık kılmaya çalışırken bir yandan da hukukun amacı olan adalet ilkesini inceler. Hak kavramı hukukun temel kavramıdır ve ödev ya da yükümlülük kavramıyla bir arada düşünülür. Hak ve ödev kavramlarına başvurmadan hukuk ilişkilerinin gerçekleşmesi olanaksızdır. Hukukun son amacı adaleti gerçekleştirmektir. Adalet öznel bir amacı değil, nesnel bir ilkeyi dile getiren bir kavramdır. Doğal hukuk pozitif hukukun karşısında hatta üstündedir. Adaleti tam olarak gerçekleştiren bir hukuk olarak düşünülür. Pozitif hukuk ise belli bir toplumda, belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk demektir. Doğal hukuk pozitif hukuka örnektir. Pozitif hukukun adalete uygunluğu açısından denetlenmesini ve değerlendirilmesini sağlar. Değerlendirme soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi hukuk felsefesinin ilgi alanına girmez? A. Hukukun ne olduğunu sormak. B. Hukukun bağlayıcılığını nereden aldığını sorgulamak. C. Adaletin ne olduğunu sormak. D. Nesnel bir adalet ölçütünün bulunup bulunmadığını araştırmak. E. Bir toplum içinde yaşayan bireylerin birbirleriyle ilişkilerine bir düzen vermek. Yanıt E'dir. Bir toplum içinde yaşayan bireylerin birbirleriyle ilişkilerine bir düzen vermek. 2. Temel hukuk normlarının geçerliliği nereden kaynaklanır? A. Temel hukuk normundan, B. Anayasadan, C. Yasalardan, D. Yargıdan, E. Yasa koyucudan. Yanıt A'dır. Temel hukuk normundan. 3. Belirli bir zamanda, belirli bir toplumda geçerli olan hukuk aşağıdakilerden hangisidir? A. Özel hukuk, B. Kamu hukuku, C. Pozitif hukuk, D. Doğal hukuk, E. Medeni hukuk. Yanıt C'dir. Pozitif hukuk. 4. Hukukun son amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Adalet, B. Özgürlük, C. Eşitlik, D. Kamu düzeni, E. Mutluluk. Yanıt A'dır. Adalet. 5. Toplumsal adalet aşağıdakilerden hangisidir? A. Ortaklaşa iyinin gerçekleştirilmesi için toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi, B. Özel durumların, insanların özelliklerinin ve farklılıklarının göz önüne alınması, C. Herkese eşit olarak verilmesi, D. Herkese gereksinimlerine ve yeteneklerine göre verilmesi, E. Herkesin özgür olması. Yanıt A'dır. Ortaklaşa iyinin gerçekleştirilmesi için toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi. Sözlük ve kavramlar dizini. Norm, yargılama ve değerlendirmelerin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gerekli olan kural, yönerge. Ödev, yapmak zorunda olduğumuz, yapmamız gereken, hukukça yükümlü olduğumuz şey. Postülat, kuramsal olarak kanıtlanamayan ama düşünce gidişinde varsayım olarak zorunlulukla geçerli sayılan önerme. Yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklar, Aral Vecdi 1975, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Güriz Adnan 1987, Hukuk Felsefesi Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları. 9. ayrımın sonu, sayfa 123.